Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında engeller dışında kullanımı, çoğaltımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Merve Çay. Kitabın adı Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi. Kitabın yazarı Mehmet Barlas. Kitabın türü politika. Birey yayıncılık. 1. baskı. Eylül 2000. İstanbul. 235 sayfa. Kitabın arka yüzü. İttihat ve Terakki iktidarı nasıl ele geçirdi? Babıali niçin ve nasıl basıldı? Atatürk'ün cenaze namazı nasıl kılındı? Atatürk ile İnönü'nün arası nasıldı? İnönü ve Bayar neden kavgalıydı? Darbelerin perde arkasında yatan gerçek nedenler. Elinizdeki kitap Cumhuriyet dönemine damgasını vuran liderlerin, düşüncelerin ve kavgaların özlü bir panoramasını sunuyor. Atatürk'ten İnönü'ye, Bayar'dan Menderes'e kadar yakın tarihimizin birincil aktörlerinin portrelerini çiziyor, birbirleriyle ilişkilerin çeşitli yönleriyle resmediyor. Bu kitap kuru bir tarih kitabı değil. Tarihin kaynağı ve yapıcısı insandır ilkesinden hareketle kaleme alınan kitapta hem Cumhuriyet öncesinin hem de Cumhuriyet döneminin önemli olayları, tartışmaları ve kavgaları birincil aktörlerin ağzından canlı bir dille aktarılıyor. Ülkemizin en yetkin gazetecilerinden Mehmet Barlas'ın yakın tarihimize damgasını vuran önemli liderlerle yaptığı röportajları ekseni alarak ve arşivleri konuşturarak yazdığı bu kitap, okuyucuyu aydınlatıcı, heyecanlı ve zaman zaman da hüzünlü bir yolculuğa çıkarıyor. Yayın evimiz bu kitabı Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, tek parti döneminden çok parti demokratik hayata geçerken yaşanan olayları farklı bir dille bugün aynen yaşıyormuşuz gibi anlamak isteyen herkes için yayımlıyor. Mehmet Barlas 1942'de Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1960'tan beri gazetecilik ve yazarlık yapıyor. Cumhuriyet'te dış politika yazarı, Milliyet'te baş yazar olarak yazılar yazdı. Güneş'te baş yazarlık ve genel yayın müdürlüğü yaptı. TRT Haber Dairesi başkanlığında bulundu. Türkiye'de ilk kez televizyon yorumculuğunu başlattı. Binlerce makalesi ve 50'yi aşkın incelemesi yayımlandı. Türkiye üzerinde pazarlıkları kitap haline getirdi. Barlas son olarak yazarlık yaptığı Sabah gazetesinden ayrıldı. Halen Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarıdır. Barlas'ın Turgut Özel'in anıları başlıklı incelemesi de yayın evimiz tarafından yayımlandı. Ve Söz Demirel'in İçindekiler. Ön Söz 7. 1. Bölüm Atatürk'e Başbakan Olmak 9. 2. Bölüm Celal Bayar Olayı 35. 3. Bölüm Atatürk'ü Atatürk Yapan Ortam 69. 4. Bölüm Zirvede Kavgalar 119. 5. Bölüm Turan Güneş Yorumluyor 161. Ön Söz. Elinizdeki kitap ne yakın tarih üzerinde tezler üretmeye çalışan bir denemedir, ne de Celal Bayar'ın ve Turan Güneş'in anıları üzerinde kurulu bir biyografik yapıttır. Bu kitapta hepimizin yaşamını derinden etkilemiş siyaset kavgalarındaki olayları ve aktörleri ön plana çıkartan bir monografi çalışmasından bölümler bulacaksınız. Rahmetli Celal Bayar'la 1975 ve 1981 yıllarında ve rahmetli Profesör Doktor Turan Güneş'le de 1979 yılında yaptığımız söyleşiler de var bu kitapta. Bayar'dan Güneş'e uzanan siyaset mücadelesinin bütün önemli isimleri Atatürk, İnönü, Menderes ve diğerleri bu söyleşilerde değerlendiriliyor. Kitabın bir bölümü de Ayrılan Yollar başlığı altında İhtiyat ve Terakki'den demokrasiye uzanan yılları ele alıyor. Atatürk'ü Atatürk yapan ortamda bu tür bir arayışın ürünü. Değişik zamanlarda, değişik gazetelerde tefrika edilen bu çalışmalar bir gazetecinin imzasını taşıyor. Yani bir tarih bilimcisinin eseri değil bu. Biz gazeteciler güncel gerçeği ararız. Bilim ise evrensel ve kesin gerçeğin peşindedir. Güncel gerçeği anlamaya çalışırken bireysel gözlemlerimize dayalı acele değerlendirmeler yaptıysak affola. Bir başka mesele de şu. İki tür tarih var. Biri yazılı tarih, diğeri de sözlü tarih. Biliyoruz ki her olay yazılmaz. Hele resmi tarihlerde çoğu olay yazılmaz. Bizans İmparatoru Justinian'ın resmi tarihçisi Procopius ölümünden sonra yayınlanması şartıyla yazdığı tarih kitabının adını Anekdota diye koymuştu. Anekdota yazılı olmayan anlamına geliyor. Procopius da sağlığında yazması mümkün olmayan duyup gördüğü gerçekleri yazmış Anekdota'da. İmparatorun ve eşinin özel hayatlarının karanlık yanlarını bile yazmış. Kendilerini emekliye ayırmış politikacılar da sonunda Procopius'un yaptığını yapar. Siyasi rekabet içindeyken veya devlet sorumluluğu taşırken kamuoyuna anlatmaları mümkün olmayan konuları ve durumları emekliliklerinde kolayca anlatırlar. Özellikle rahmetli Bayar'ın cümlelerini izlerken bu tür çarpıcı açıklamaları görebilirsiniz. Örneğin o zamanki yani 1930'lu yılların telefon dinleme olaylarını bile öğrenebilirsiniz. Özetle söyleşilerden ve çeşitli anlardan oluşan ve ana teması Türk siyaset hayatı olan bu monografide bir çeşit sözlü tarihtir veya anekdotadır. Dünle uğraşmayı sevmediğim ve eski çalışmaları kitaplaştırmak yerine yeni şeyleri yazmayı tercih ettiğim için bu kitaptaki konular da gazete arşivlerinde kalabilirdi. Bu tür 50'yi aşkın çalışmam var. Ancak birey yayıncılığın genel yayın yönetmeni Mahmut Balcı bazı çalışmaların kitaplaştırılması için beni ikna etti. Ona hak verdim ve şimdi elinizde bu kitap var. Dilerim sizler de Balcı'yı haklı bulursunuz. Mehmet Barlas, Eylül 2000, Otağtepe, İstanbul. Atatürk'e Başbakan Olmak. 19 Eylül günü Atatürk Ankara Garı'na geliyor. Ertesi gün İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda başlayacak olan tarih kongresine katılmak üzere yola çıkacaktır. Yıl 1937. Beyaz tren diye bilinen Cumhurbaşkanlığı Katarı önünde bakanlar, milletvekilleri, komutanlar ve halk tek adam Atatürk'ü uğurlamak için toplanmışlardır. Uğurlayıcıların başında da Başbakan İsmet İnönü bulunuyor. Trenin kalkmasına çok az zaman kala Atatürk Başbakan İnönü'nün elinden tutuyor, siz de bizimle gelin diyor. Beraber trene biniyorlar. Tren kalktıktan sonra en arka vagondaki Cumhurbaşkanlığı salonunda bulunanları Atatürk dışarı çıkartıyor. Başvekiliyle yalnız kalmıştır. 12 yıl süren Atatürk İnönü arkadaşlığının sonudur bu. Defalarca yazılan çeşitli anlaşmazlıklar biri Cumhurbaşkanı, diğeri ise Başbakan olan Atatürk ve İnönü'yü bu trenin salonunda ayırmıştır. Celal Bayar iki liderin ulaştıkları noktayı şöyle özetledi. Trende Atatürk İnönü'ye istirahat edin demiş. Sonra da sormuş. Sizin yerinize kim geçsin? En iyisini siz bilirsiniz. Celal Bey'i düşünüyorum. Terbiyeli adamdır. 20 Eylül sabahı Haydarpaşa'ya gelen başka bir trenden iktisat vekili Celal Bayar iniyor. O gün başlayan tarih kurultayına katılacaktır Bayar'dan. Bayar kendi deyimiyle Atatürk İnönü ihtilafının fermantı olduğunu biliyor. Fakat 20 Eylül'e dayanan günde Cumhurbaşkanlığı treninde geçenlerden habersiz. Zaten Atatürk İnönü anlaşmazlığından da alabildiğince uzak kalmak istemiş o güne kadar. Sebebini şöyle açıkladı. İkisinin arasındaki ihtilaflara uzak kalmak isterdim. Çünkü iki kuvvetli adamın arasında bulunmak istemezdim. Bayar bu iki kuvvetli adam konusunda şunları ekliyor. İnsanlar derin dostluklar kurup birlikte büyük işler yaptıktan sonra ihtilafa düşerlerse ayrılıkları da o ölçüde derin oluyor. Celal Bayar iktisat vekili olarak 20 Eylül sabahı Dolmabahçe Sarayı'na böylece gidiyor. Yine kendisinden dinleyelim. Dolmabahçe'de daha tarih kurultayı başlamamıştı. Karşıma birden Ali Çetinkaya çıktı. Nafia, parantez içinde bayındırlık, vekili Çetinkaya. Onunla sıkı münasebetim yoktu ama aynı ekoldendik. Yani İttihat ve Terakki ile Kuvayi Milliye ekolünden. Celal Bey, size bir teklifte bulunacaklar. Sakın reddetmeyin, dedi Çetinkaya. Elini sıkıp yürüdüm. Teklif edilecek şeyin ne olduğunu bilmiyordum. Ama sormadım da. Yolda biri daha geldi yanıma. Atatürk sizi istiyor, dedi. Atatürk'ün bulunduğu salona geldim. Çevresindekilerle oturuyordu. Beni görünce, ha Celal Bey geldi, alsın bu işi yürütsün, dedi. İşte böylece Celal Bayar Atatürk'ün başbakanı olmuştur. İnanıyor göre Atatürk'le bir gün önce trende konuştukları zaman başbakanlıktan izinli ayrılmasını kararlaştırmışlardır. Yine inanıyor göre anlaşmazlıklarını gizli tutmayı da kararlaştırmışlardır. Gerçekten de 20 Eylül 1937 günü yayınlanan bir bildiriyle durum kamuoyuna şöyle açıklanıyor. İnönü'ye resmen izin veriliyor. Başvekili İsmet İnönü'nün talep ve ricası üzerine reisi cumhur tarafından kendisine 1,5 ay istirahat için mezuniyet verilmiş ve başvekil vekaletine iktisat vekili Celal Bayar tayin olunmuştur. Aynı gün olanları bir başka tanıktan dinleyelim. Orgeneral Fahrettin Altay anlatıyor. Dipnot. Fahrettin Altay. 10 yıl savaş ve sonrası. İnsel yayınları. 1970 sayfa 499. Dolmabahçe'de Atatürk beni çağırdı. Bir ara bana dönerek İsmet ayrıldı dedikten sonra yüzüme düşüncemi sorar tarzda bakmaya başlayınca İsmet Paşa siz hepimizden iyi bilir ve her şeyi iyi yaparsınız. İnşallah bunda hayır vardır dedim. O da hasta hasta dedi. Bu durum beni çok şaşırttı. Olağanüstü bir olay. Biraz sonra müzakere bitmiş ve beraberce arka taraftaki bir odaya gitmiştik. Burada Celal Bey, Afet Hanım ve daha bazı kimseler vardı. Daha sonra Atatürk, hadi biraz motorla dolaşıp çay içelim diyerek hepimizi davet etmiş ve sahilde bekleyen motora bindirmişti. Motor Kız Kulesi'ne doğru yol alırken Ali Çetinkaya'ya galiba Heybeli Adaya satır sormaya gidiyoruz. Dipnot, İnönü'nün Heybeli Adadaki evini kastediyor diye sordum. Elini sallayarak ve gülerek geçti artık cevabını verdi. Hakikaten motor geri döndü ve Boğaziçi'ne doğru yollandı. Sarıyer'de Atatürk canlı balık lokantasında biraz oturmamızı istediğinde Afet Hanım, ''Paşam yoruldunuz, başka vakit gelelim.'' Vakit geçti, dediyse de dinlemedi. Sağına Afet Hanım'ı, soluna Celal Bayar almış, ben de Celal Bayar'ın soluna oturmuştum. Neşeli neşeli konuşurken Bayar'a, ''Hiç üzülme, muvaffak olacaksın. Bak işte ordu kumandanı da burada, orada da seni sever.'' dedikten sonra bana dönerek, ''Değil mi paşa?'' ''Tabii efendim, sizin yaptıklarınızı bütün millet gibi ordu da hoş görür ve emrinize itaat eder.'' Arkasından İsmet Paşa'ya dair bazı kinayeli laflar edince Afet Hanım müdahale ederek ''Aman paşam bırak o bahsi, yorgunsunuz artık gidelim.'' diye kapatmak istediyse de Atatürk işi biraz daha ileriye vardırarak sert laflar söylemeye başlamıştı. Afet Hanım yerinden kalkarak ''Ben motora gidiyorum, çok rica ederim siz de çabuk gelin.'' diyerek biraz sert çıktı. Kapı şiddetle kapandı. Belki rüzgardandı. Atatürk de kadınlar böyledir dedi. Biraz sonra hep beraber motora döndük ve Dolmabahçe'ye giderek ayrıldık. Bayar kimdir? Gelin Atatürk'ün yeni başbakanı Bayar'ı tanıyalım biraz. Bayar'ın yaşamında dört önemli dönem. 1. İzmir'de parti sekreteri. Bayar'ın siyasi yaşamı 1908'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde başlar. Henüz 24 yaşındadır ve Bursa'dadır. Daha sonra Bayar İttihat ve Terakki içinde yükselecek İzmir İl Sekreteri, parantez içinde katip olacaktır. 2. Çeteci Galip Hoca. Bayar politikada ikinci dönem yaşamını Kurtuluş Savaşı'nda Galip Hoca olarak geçirdi. İzmir'in işgalinden sonra 1919'da çeteci olarak din adamı kılığında direnişi örgütlemeye çalıştı. 1920'de Saruhan'dan son meclisi Medusan'a da girdi. 3. İktisat uzmanı olarak Bayar. Cumhuriyet Türkiye'sinde Bayar bir iktisat uzmanı olarak Atatürk kadroları arasında sivrildi. 1923 yılında Lozan Konferansı'nda iktisadi danışman olarak Türk delegasyonundaydı. 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine iktisat vekili olarak girmişti. Sonra İmar ve İskan Bakanlığı'na geldi. Parantez içinde 1924. Fakat onun için dönüm noktası Atatürk'ün emriyle 1924 yılında İş Bankası'nı kurmasıdır. Kendisi bu döneme hayatımın en zor günleri diyor ve İş Bankası başarısıyla 1932'de yeniden iktisat vekili olacaktır. Başbakanlığa giden yoldur bu. Celal Bey'in yaşamının önemli dönemidir 1923-37 arası. 4. Ve Atatürk'ün başbakanı. Nihayet Atatürk'ün başbakanı olmuştur Celal Bayar. İtinalı bağlanmış kravatı, ince çerçeveli gözlükleriyle İnönü'nden sonraki başbakan. Bu dönemin iki özelliği vardır. Birincisi Atatürk hastadır ve Bayar, Atatürk sonrası Türkiye'ye geçişi başbakan olarak sadece yaşamamıştır, hazırlamıştır da. İkincisi, İkinci Dünya Savaşı arifesindeki dönemdir bu. Çeşitli iç iktidar kavgaları ve kulis çalışmaları arasında Bayar'ın en hakim çizgisi Atatürk'e sadakat ve hiçbir oyuna izin vermeden düzeni sürdürmesidir. Bu niteliğiyle kısa bir süre İnönü tarafından da başbakanlıkta bırakıldı. 20 Eylül 1937 günü izin alan İsmet İnönü'nün yerine başvekili Celal Bayar geliyor. Bundan sonra İnönü'nün başbakan olarak kamuoyu önüne çıktığı tek durum, o sırada Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Metaksas'la görüşmesidir. 20 Ekim'de bu görüşme yapılıyor. Ve 25 Ekim 1937 günü İnönü başvekaletten istifa ediyor. İzmir Milletvekili Celal Bayar aynı gün başbakanlığa asaleten tayin edilecek ve Bakanlar Kurulu listesi Atatürk tarafından kabul olunarak açıklanacaktır. Bayar anlatıyor. Başbakanlığı alırken devir teslimi lüzum görmedim. Zaten heyeti vekiledeydim ve devlet meseleleri hakkında bilgim vardı. Bayar burada bir süre duraklıyor. 1937'den 13 yıl sonrasını atlıyor. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin kazanmasına, sonra Cumhurbaşkanı seçilmesine ve yazgıları daima birbirlerine halef selef kalan İnönü ile kendisinin 1950'deki durumlarını düşünüyor. Yetkilerin sınırı ne? 1950'de Cumhurbaşkanı olarak İnönü'yü evine ziyarete gittim. Memleket meseleleri hakkında göreve başlarken bilgi almak istiyordum. Önce çok sinirliydi. Memurların huzursuz olduğunu söyledi. Demokrat Parti hükümetinin memurlara karşı partizanca tasarruflarda bulunacağından söz ediliyormuş. Onu temin ettim. Böyle bir durum varsa tedbir alacağımı söyledim. Sonra İnönü'ye sordum. Neden NATO'ya girmediniz? Bunu bir tenkit saydı. Celal Bey onlar istedi de biz mi girmedik dedi. Bayar'la tekrar 1937 yılı Ekim ayına dönelim. Başbakan olduktan sonra hükümet programını hazırlamaya başladım. Programı şahsilikten kurtarıp bir devir programı şekli verdim. Mecliste çalışırken bir gün Atatürk'ün geldiğini söylediler. Bana haber gönderdi sonra. Açık bir istekti bu. Hazırladığım programı görmek istemiş. Maksadı şuydu. Hem programı yaparken hata işlemeyeyim diye kontrol ediyor hem de mebuslara ihsas ediyor. Bir nevi manevi baskı. Destekliyorum diyor. Program okuduktan sonra çok iyi bir programdır, başarı dilerim diye not gönderdi bana. Bayar zor bir meslek seçmiştir. Atatürk'ün başbakanlığı. Acaba başbakan olarak yetkileri nereye kadar sınırlıydı? Anlatıyor. Başvekil olduktan sonra kendisinden talimat alıyordum. Tayin meselelerinde ordu komutanlarının tayininde benimle görüş dedi. Valiler konusu da var. Öyle bir söyleyiş ki bunları ben yaparım diyordu. Gayet kibar adamdı Atatürk. Emir gibi değildi ama anlarsınız benimle görüş. Valiler meselesinde de benimle istişare et dedi. Arkasından diğerlerini bildiğin gibi yap diye ekledi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Justinian. J-U-S-T-I-N-Y-E-N. Procopius. P-R-O-K-O-P-I-U-S. Metaxas. M-E-T-A-K-S-A-S.